Kitabın adı Büyülü Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 23. ayrım. 18. bölüm. Eve'in poposunda bir gül goncası vardı ve bundan memnun değildi. Eve banyoda çırılçıplak dururken iyice görebilmek için üç kanatlı aynayı ayarladı. "Biliyor musun, bunun için onu içeri atabilirim," diye mırıldandı. Rourke içeri girerken, "Bir polisin kaba etini lisanssız olarak dekore etmekten mi?" diye sordu. "Yoksa çiçek resimlerini yasa dışı çoğaltmaktan mı? Bundan büyük keyif alıyorsun değil mi?" Eve sinirli bir hareketle bornozu kancadan kaptı. "Eve, sevgilim, ben sana dün gece çok açık bir şekilde senin tarafında olduğumu söylemedim mi? Bunu çiğneyip koparmak için elimden geleni de yapmadım mı?" Eve içinden "sakın gülme" derken dilini sertçe ısırdı. Bu hiç de komik bir şey değildi. "Ben bir solüsyon ya da onun gibi bir şey bulmalıyım. Ne çıkartacaksa bunu." "Acelen ne, çok tatlı. Ya ben dezenfekte olmak zorunda kalırsam ya da merkezde duş almam veya üstümü değiştirmem gerekirse popomda bir dövmenin bana ne kadar üzüntü vereceğini biliyor musun?" Rourke kolunu Eve doladı. Ellerini bornozun üstü yerine altından sokacak kadar akıllıydı. "Bugün çalışmıyorsun." "Gideceğim. Sistemimi kontrol etmeliyim. Eğer Fini bazı bilgiler göndermişse bakmam lazım." "Bunu pazartesi sabahı yapsan hiçbir şey fark etmez. Bugün çalışmayacağız." "Ne yapmak için?" Rourke sadece gülümsedi. Elini aşağıya indirip gül goncasını okşadı. "Daha demin yapmadık mı bunu?" Düşünceli bir sesle, "Tekrarlayacakmışız gibi görünüyor," dedi Rourke. "Ancak biraz bekleyebilir. Niye günü biraz havuzun başında tembellik yaparak geçirmiyoruz?" Havuz başında tembellik. Bu kesinlikle çekici gelmişti. "Şey, belki." "Rourke, Martinik'te," dedi. "Toplanmakla uğraşma," diye eklerken Eve'in dudağına acele bir öpücük kondurdu. "Üzerindekiler dışında başka hiçbir şeye ihtiyacın olmayacak." Eve o gününü yüzünde bir gülümseme ve üzerinde gül goncası haricinde hiçbir şey olmaksızın Martinik'te geçirdi. Belki de bu yüzden alışılmış pazartesi sabahında aklı biraz dünde kalmıştı. "Yorgun görünüyorsun Teğmen." Peabody saha çantasından bir torba çıkardı, iki tane taze kremalı donatı masaya koydu. Hala sırıtıyordu çünkü donatları köpekler kokusunu almadan içeriye sokabilmişti. Eve yakından baktı. "Ve biraz da bronzlaşmış gibisin," dedi. "Solaryuma mı girdin?" "Hayır, dün biraz güneşlendim, o kadar." "Dün bütün gün yağmur yağdı." Eve, "Benim olduğum yerde değil," diye mırıldanırken ağzını donatla doldurdu. "Ben kumandandan bir olasılık oranı bulma görevi aldım. Fini bazı rakamlarla çalıştı. Biz hala hafif kalıyoruz fakat ben bugün birinci sıradaki şüphelileri 24 saat takibe alacağım." "İstediğini Alman olasılığı üzerinden bir oran isteme benden sakın. Daha bu sabah ofisler arası işlerde aşırı mesai yapılıyor raporu geldi." "Boş ver onu. Gerekliyse aşırı değildir. Whitney bunu emniyet müdürüne, o da valiye bu şekilde anlatabilir. Elimizde medyaya fazlasıyla yansımış iki önemli cinayet var. Bunları kapatıp aşırı ısınmayı önlemek için insan gücüne ihtiyacımız var." Peabody gülümseme cüretinde bulundu. "Topu atma provası yapıyorsun." "Belki." Eve derin bir nefes aldı. Eğer olasılık rakamları birazcık daha yüksek olsaydı, topu bu kadar sert atmak zorunda kalmazdım. Olaya karışmış çok fazla insan var. Sorun burada. Ellerini kaldırarak parmaklarını gözlerine bastırdı. "Her iki tarikatın bütün üyelerini araştırmalıyız. 200'den fazla insan var. Yarısını veri ve profil olarak elesek bile geride hala inceleyip kontrol etmemiz gereken 100 tanık kalıyor." "Günlerce sürecek bir iş," diye onayladı Peabody. "Kumandan büyük ihtimalle birkaç üniformalıyı kapıları çalmaya gönderecek. Böylece masum olduğu apaçık ortada olanları eleyecektir." "Ben masum olduğu apaçık ortada biri olduğunu sanmıyorum." Eve masasından uzaklaştı. "Lobar'ın cesedini taşımak, onu o şekilde bağlamak için bir kişiden daha fazlasına ihtiyaç vardı. Ayrıca bir de araç lazımdı. Asıl şüphelilerin hiçbirinin bir ceset ve pentagramı taşıyacak ve gizleyecek kadar büyük bir aracı yok. Belki üyelerden birinde vardır. Araç ruhsatlarına göre isimleri tarayalım. Bunda başarısız olursak kiralık araçları kontrol etmeye başlarız. Sonra da cinayet gecesi çalındığı bildirilen araçları araştırırız. Eve saçını karıştırdı. Ve büyük ihtimalle onu oraya atan her kimse araca uzun süreli park alanlarından birinden binmiş ve kimse tarafından fark edilmemiştir. Kontrol edelim mi? Evet, kontrol edelim. Belki Fanny bize bu gereksiz işlerden bazılarını yaptırmak için kendi departmanından birini ayırabilir. Bu arada sen başla, ben kumandana yalvarmaya gidiyorum. Eve telelinki bipleyince hemen cevap verdi. Dallas, cinayet masası. Seninle konuşmam gerekiyor. Louis? Eve bir kaşını kaldırdı. Müvekkilinin karşı koymasıyla ilgili suçlamalar hakkında konuşmak istiyorsan savcıyla konuş. Adam, seninle konuşmam gerekiyor diye tekrarladı ve elini ağzına götürüp mükemmel manikürlü tırnaklarını yemeye başladı. Yalnız başına, özel olarak, olabildiğince çabuk. Eve bir elini indirdi. Peabody'ye geriye gidip görüntüden çıkmasını işaret etti. Ne hakkında? Bunu telelinkten anlatamam. Ben cep ünitedeyim fakat bu bile riskli. Benimle buluşman gerekiyor. Buraya gel. Hayır hayır, beni izliyor olabilirler. Bilmiyorum, emin olamıyorum. Dikkatli olmak zorundayım. Finney'in onun arkasına taktığı gölgeyi mi fark etti acaba diye düşündü Eve. Yoksa adam sadece paranoyaya mı kapılmıştı? Seni kim takip ediyor olabilir? Louis, benimle buluşmalısın diye diretti. Benim kulübümde, Park Caddesi'nde Luxury Club, 5. kat. Adını kapıya bildireceğim. Bana özendirecek bir şeyler ver Louis. Burada çok işim var. Sanırım ben bir cinayete tanık olduğumu sanıyorum. Sadece sen Eve, başka kimseyle konuşmam. Takip edilmediğinden emin ol. Acele et. Eve boş ekrana doğru dudaklarını büzdü. Tamam, bu yeterince özendirici. Galiba bir şeyler yakaladık Peabody. Bu arada Finney bize bir çift ekstra el verebilecek miymiş bir bak bakalım. Peabody, onunla tek başına buluşmayacaksın herhalde diye karşı koydu. Ama Eve çantasını kapmıştı bile. Korkmuş bir avukatı tek başıma idare edebilirim. Eve aşağı eğildi. Bileğindeki destek parçayı kontrol etti. Zaten kulübün dışında bir adamımız var. Ben iletişim cihazımı açık bırakacağım. Gözlersin. Evet efendim, arkanızı kollarım. Luxury Club'ın 5. katında üyelerin kullanımı için 20 özel suit vardı. Burada profesyonel ya da özel toplantılar düzenlenebilirdi. Her suit bireysel olarak kendi çağına özgü dekore edilmişti ve her birinde komple iletişim ve eğlence merkezi bulunuyordu. Burada büyük ya da mahrem partiler de verilebiliyordu. Yiyecek içecekle meşgul olan yemek servis departmanı eşsizdi. Kapıcı aracılığıyla ufak bir ek servis ücreti karşılığında lisanslı eskortlar sağlanabiliyordu. Louis daima 5C suitini ayırtırdı. 18. yüzyıl Fransız stilinin zenginliğini ve o dönemin özenli dekorasyonunu severdi. Sırtı kıvrımlı sandalyeler, zengin döşemeli kadife kanepeler tam onun karakterine uygundu. Kalın karanlık perdelerden, altın püsküllerden, kristal aynaların yaldızlı parıltılarından hoşlanıyordu. Karısını ve çeşitli sevgililerini geniş, yüksekçe yatakta eğlendirirdi. Kendisi bu dönemi hedonizm somutlaşması, isteklerini frenlemek ve dünyasal zevklere adanmak olarak değerlendiriyordu. Kraliyet ailesi üyeleri hüküm sürerken her istediklerini yapmışlardı da sanat gelişmemiş miydi? Eğer çiftçiler imtiyazı duvarların dışında açlıktan ölmüşlerse, bu yalın anlamda doğanın doğal seçiminin sosyal hayata yansımasıydı. Seçilmiş azınlık yaşamı dibine kadar yaşamıştı. Ve burada Manhattan'ın ortasında 300 yıl sonra kendisi de hayatın sunduğu meyvelerin tadını çıkartabiliyordu. Ancak artık bunlardan zevk almıyordu. Telaşla, ürpererek harmanlanmamış İskoç viskisini büyük yudumlarla içti. Dehşet alnında silinmeyi reddeden bir çiğ tanesi gibiydi. Midesi bulanıyor, kalbi göğsünde hızlı hızlı atıyordu. Bir cinayete tanık olmuştu. Bundan emin gibiydi. Her şey o kadar puslu, o kadar gerçeküstüydü ki malzemesi eksik bir sanal gerçeklik programı gibiydi. Gizli oda, duman sesler, kendi sesi de dahildi bunlara. Büyülü bir mırıltıyla yükseliyordu. Dilinde kalan sıcak şarabın tadı. Bunlara çok aşinaydı. Son 3 yıllık yaşamının bir parçasıydı hepsi. Tarikata katılmıştı. Çünkü zevkin temel prensiplerine inanıyordu ve ayinlerden hoşlanıyordu. Cübbeler, maskeler, mumlar, siyah bal mumu havuzlarına dönüşürken tekrar tekrar yinelenen sözler ve seks inanılmazdı. Fakat bir şeyler oluyordu. Toplantıları karşı konulmaz buluyordu. Ayin şarabından bir yudum almak için ümitsizce yırtınıyordu. Ancak zamanla zihninde kararmalar, hafızada boşluklar olmaya başlamıştı. Ayin ertesi sabahları kendini miskin hissediyor ve odaklanmakta zorlanıyordu. Son zamanlarda tırnaklarının altında kurumuş kan oluyordu ve kendisi bunun nasıl bulaştığını hatırlayamıyordu. Fakat hatırlamaya başlamıştı. Eve'in ona gösterdiği suç mahalli resimleri zihninde bazı şeylerin açılmasını sağlamıştı ve zihni şoka girmiş, korkuyla dolmuştu. Gözlerinin ardından görüntüler geçiyordu. Duman dönüyor, sesler büyülü ezgiler mırıldanıyordu. Seks yapan etler parlıyor, vahşice çiftleşmenin inleme ve homurtularını duyuyordu. Islak siyah saçlar sallanıyor, kemikli kalçalar hopluyordu. Sonra fışkıran, püsküren kan. Kanın cinsel bir boşalma gibi dışarıya akması. Selina, vahşi kedimsi gülüşü ve elinde kan damlayan bıçağıyla. Sunaktan kayan, boğazı bağıran bir ağız gibi açılmış lobar. Tanrım, o lobardı. Cinayet. Sinirli hareketlerle ağır perdeleri çekerek araladı. Korku dolu gözleri aşağıdaki caddeyi taradı. O bir kurbanı görmüştü ve akan bir keçinin kanı değildi, bir insana aitti. Kendisi parmaklarını o açık boğaza mı sokmuştu? Sonra dudaklarına sürüp taze kanı mı tatmıştı? Böyle korkunç bir şey mi yapmıştı? Tanrım, sevgili Tanrım, daha başkaları da var mıydı? Başka geceler, başka kurbanlar. Bunların hepsine şahit olmuştu da sonra zihninden silinmiş miydi bunlar? Ben medeni bir adamım dedi içinden ve perdeleri yerine çekti. O bir koca ve babaydı, saygıdeğer bir avukattı. Bir cinayetin suç ortağı olamazdı. Hızla ve kısa kısa soluk alıp verirken bardağına biraz daha viski koydu ve süslü aynalardan birinde kendine baktı. Aynada günlerdir uyumamış, yemek yememiş, ailesini görmemiş bir adam vardı. Uyumaktan korkuyordu. Uykusunda resimler çok daha belirgin hale gelebilirdi. Yemek yemekten korkuyordu. Yemeğin boğazına takılıp onu öldüreceğinden emindi. Ve ailesi için ölümcül bir korku hissediyordu. Ayinde Weinberg da vardı. Yanında durmuş ve kendisinin gördüğünü o da görmüştü. Ve Weinberg ölmüştü. Weinberg'un ne karısı ne de çocukları vardı. Fakat Louis için durum tam tersiydi. Eğer tehlikedeyse ve evine giderse kendisi için oraya gelirler miydi? Kendisine eşlik eden tek şeyin içki olduğu, bu uzun, uykusuz geceler sonunda çocuklarının bu tür bir şeye katıldığını öğrenmesinin kendisini çok utandıracağını fark etmişti. Ailesini ve kendisini korumalıydı. Burada güvendeydi. Kendisi kapıyı açmadan kimse suitten içeri giremezdi. Belki aşırı tepki gösteriyordu. Islanmış bir peçeteyle terli alnını sildi. Stres, yoğun ve çok geç saatlere kadar çalışılan geceler. Belki de küçük çapta bir çöküntü yaşıyordu. Bir doktora görünmeliydi. Evet, bir doktora görünecekti. Sonra ailesini alacak ve birkaç haftalığına uzağa gidecekti. Tatil yapacak, bir süre dinlenecek, her şeyi tekrar değerlendirecekti. Tarikattan ayrılacaktı. Orası ona uygun bir yer değildi. Tanrı biliyor ki oraya 2 aydır yaptığı bağışlar kendisine ufak bir servete mal olmuştu. Her nasılsa boğazına kadar batağa batmıştı. Tarikata meraktan ve bencil seks açlığı yüzünden girdiğini unutmuştu. O şarapla dumanı çok fazla yutmuştu ve bu bazı şeyleri hayal etmesine sebep olmuştu. Peki tırnaklarının altındaki kan? Louis nefesini kontrol etmeye çalışarak yüzünü elleriyle örttü. Hiç önemli değil diye düşündü. Hiçbir şeyin önemi yok. Eve aramamalıydı. Paniklememeliydi. Eve onun deli olduğunu düşünecekti. Ya da daha kötüsü suç ortağı olduğunu. Selina onun müvekkiliydi. Ona profesyonel yeteneği kadar sadakat de borçluydu. Ancak yine de Selina'yı elinde bıçakla teşhir edilen eti doğrarken görüyordu. Louis, suitten ana banyoya geçerken tökezledi ve viskiyle dehşet kusarak yere düştü. Kramplar geçtiğinde zorla ayağa kalkabildi. Lavaboya yaslandı, boğuk bir sesle suyun akması komutunu verdi. Su kavisli altın musluktan aktı, köreltici beyazlıktaki lavaboya püskürdü ve ateşli cildini serinletti. Parlayan fayanslardan hıçkırıkları yankılanırken omuzları titreyerek bir süre ağladı. Sonra başını kaldırdı, bir kez daha kendini aynaya bakmaya zorladı. Göreceğini görmüştü. Bununla yüzleşme zamanıydı artık. İve her şeyi anlatacak ve sırtındaki yükten kurtulacaktı. Anlık bir ferahlama hissetti. Bu hissin yoğunluğu tatlıydı. Karısını aramak, çocuklarının seslerini duymak, yüzlerini görmek istedi. Aynadan gözünün ucuyla gördüğü bir hareket, ürpererek dönmesine neden oldu. Kalbi boğazından çıkacak gibiydi.
Sen buraya nasıl girdin?
Oda temizliği efendim. Üzerinde siyah beyaz hizmetçi üniforması olan esmer kadın, elinde bir yığın kabarık havluyla duruyordu. Louise'e bakarak gülümsedi.
Ben oda temizliği istemiyorum.
Louise elini sallayarak bir işaret yaptı.
Ben birini bekliyorum. Sadece havluları bırak ve... Ben seni tanıyorum. Seni gördüm.
Dumanın arasından diye düşündü. Taze dehşetin kırılan buzları arasından. Dumanın içindeki yüzlerden biriydi o. Tabii ki tanıyorsun Louise. Kadın havluları yere atıp elinde tuttuğu atameyi ortaya çıkardığında yüzündeki gülümseme azalmadı. Daha geçen hafta seviştik. Kadın bıçağı boğazına saplamadan önce Louise sadece çığlık atmak için nefes alabilecek kadar zaman bulabildi. Eve asansörden çıkarken siniri tepesindeydi. Resepsiyon droidi kimliğini kontrol ederken onu tam 5 dakika bekletmiş, silahını kulübe sokmamak için Eve zorluk çıkarmıştı. Eve susturmak için silahını onun üzerinde kullanmayı düşünürken günlük müdür özürler dileyerek ortaya çıkmıştı. Ondan Eve Dallas olarak değil de Rourke'un karısı olduğunu bilerek özür dilemeleri Eve'i daha fazla sinirlendirmişti. Bu konuyla sonra uğraşacağına dair kendisine söz verdi. Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek kapsamlı bir inceleme talebi ya da ahlak zabıtasının lisanslı eskortları kontrol etmeye karar vermesi Luxury Club'ın ne kadar hoşuna gidecek görelim bakalım diye düşündü. Yönetime birkaç gün boyunca küçük bir cehennem yaşatmayı garanti edecek bağlantıları vardı. Eve 5C'ye doğru döndü. Gözleme ekranının altındaki zile dokundu. Bakışı güvenlik ışığının üzerine kayınca elinde olmadan titredi. Işık güvenliğin devre dışı bırakıldığını gösteren yeşil renkteydi. Eve silahını çekti. Peabody?
Buradayım efendim.
Ses Eve'in gömlek cebinden çok derinden gelmişti.
Kapının kilidi açılmış, ben içeri giriyorum.
Destek istiyor musun Teğmen?
Daha değil, benimle kal.
Eve sessizce içeri kaydı. Kapıyı ardından kapattı. Savunma pozisyonunda kalarak silahını ve bakışlarını odada gezdirdi. Çok süslü, mobilyalar çirkin ve abartılı diye geçirdi zihninden. Ortaya atılmış buruşuk bir takım elbise ceketi, yarı dolu bir şişe, perdeler kapalı, sessiz. Eve odada biraz daha ilerledi, ancak daire çizerken arkasını korumak için duvara yakın yürüyordu. Mobilyaların ve perdelerin arkasına kimse gizlenmemişti. Küçük mutfak boştu ve görünüşe göre kullanılmamıştı. Tekrar savunmada yatak odasının girişine yöneldi. Yatak bozulmamıştı, üzerine dekoratif yastıklar yığılmış ve görünüşe göre kullanılmamıştı. Bakışları banyoya doğru, kapalı oymalı kapıya çevrildi. Kapının önünde banyodan gelen sesleri duydu. Hızlı, ağır soluk sesleri, çabalama homurtuları, kıkırdayan bir kadın sesi. Evin ilk aklına gelen, Louise'in boş zamanını lisanslı bir eskortla dolduruyor olduğuydu. Bunu düşününce Eve sinirlenerek dişlerini gıcırdattı. Ancak yine de rahatlamamıştı. Ağırlığını sola vererek eşiği geçti. İçeriği görmeden hemen önce aldığı koku ona çarptı.
Tanrım! Aman Tanrım!
Teğmen, Peabody'nin sesi endişeyle titriyordu.
Geri çekil!
Eve silahını kadına doğrultmuştu.
Bıçağı bırak ve geri çekil. Destek gönderiyorum şimdi. Bana durumu bildir Teğmen. Burada bir cinayet işlenmiş. Çok taze. Kahrolası geri çekil dedim sana.
Kadın sadece gülümsedi. Louise'in üzerine oturmuştu.
Daha doğrusu ondan geriye ne kalmışsa onun üzerine. Yerde göl oluşturan kan, beyaz karolara sıçramıştı. Kadının elleri ve yüzü kan içindeydi. Kanın kokusu duman gibi yoğundu. Louis için bir umut olmadığını anlamıştı Eve. Adam doğranmış ve karnı deşilmişti. Bağırsakları dışarı çıkartılmıştı. "O çoktan öldü," dedi kadın, yüzünde memnun bir ifadeyle. "Bunu görebiliyorum. Bıçağı yere bırak." Eve bir adım yakına geldi, silahıyla bırak işareti yaptı. "Bıçağı yere bırak ve ondan uzaklaş. Yavaşça, yüzü koyun yere yat. Ellerin arkanda olsun." Yapılması gerekiyordu. Kadın dizlerinin üzerinde duracak şekilde bacağını cesedin üzerinden yana kaydırdı. Bir mezarın başında ağıt yakar gibiydi. "Beni tanımadın mı?" "Tanıdım." Eve kanlı maskenin ardındaki yüzü de sesinin tatlılığını da hatırlamıştı. "Miriam, değil mi? Birinci sınıf cadı. Şimdi o kahrolası bıçağı bırak ve yeri öp bakalım. Ellerin arkada olsun." "Pekala." Miriam söz dinleyerek bıçağı yana bıraktı ve göz ucuyla Eve'in onu topuğunun altına sıkıştırıp kaydırarak odanın öbür ucuna göndermesini izledi. "O bana çabuk olmamı söylemişti, gir ve çık demişti. Ben zamanı unutmuşum." Eve kelepçelerini arka cebinden çıkarttı, Miriam'un bileklerine geçirdi. "O da kim?"
"Chess."
"O bunu kendi başıma yapabileceğimi söyledi. Ama çabuk olmamı da ekledi." Miriam derin bir soluk verdi. "Sanırım ben yeterince hızlı olamadım." Eve düşünceli bakışlarla Louis Trevane'e baktı. "Hayır," diye düşündü. "Ben yeterince hızlı olamadım." "Duyuyor musun Peabody?"
"Evet efendim."
"Git ve sorgulama için Charles Forty'yi getir. Bunu şahsen yap ve yanına destek olarak iki üniformalı memur al. Ona yalnız başına yaklaşma."
"Anlaşıldı. Orada her şey kontrolünüzde mi Teğmen?"
Eve dere gibi çizmelerine akan kandan uzaklaştı. "Evet," dedi. "Her şey kontrolüm altında." Eve sorgulamadan önce duş alıp üzerini değiştirmek zorunda kaldı. Çünkü cesedi adli tıbba teslim etmeden önce Louis Trevane'in kanıyla yıkanmıştı adeta. 10 dakika sonra hazırdı. Eğer soyunma odalarında biri poposundaki ufak zarif çiçeği fark etmişse bile kimse yorum yapmadı. Suç mahallinin durumuna dair dedikodular çoktan tüm emniyet binasına yayılmıştı. "İlk olarak Miriam'ı ben sorgulayacağım," dedi Eve Feeney'e. Feeney tek yönlü camın arkasındaki zarif kadını inceliyordu. "Sen bir mola verebilirsin Dallas. Bu sabah olan bitenlerin bayağı zorlu olduğu söyleniyor. İnsan hep her şeyi gördüğünü, artık hiçbir şeye şaşırmayacağını düşünüyor," diye mırıldandı Eve. "Fakat hiç öyle değildir. Hep olmadık bir şey daha çıkar." Eve uzun bir soluk verdi. "Bunu hemen yapmak ve çabucak bitirmek istiyorum."
"Tamam. İkimiz mi giriyoruz, yoksa tek başına olmak mı istiyorsun?"
"Tek." "O konuşacak. O bir şeyin etkisinde." Eve başını salladı. "Belki sadece delidir, fakat ben onun bağımlı olduğunu düşünüyorum. Ben ondan kanında kimyasal taraması yaptırmak için imza alacağım. Savcı etki altındaki itirafları sevmiyor."
"Ben kağıtları getireyim."
"Teşekkürler." Eve, Feeney'in yanından geçip odaya girdi. Miriam'un suratındaki kan temizlenmişti. Üzerinde polis merkezine özgü bej rengi, kullanılıp atılabilen bol bir giysi vardı ve bu haliyle bile genç, istekli bir peri gibi görünmeyi başarıyordu. Eve kayıt aletini ayarladı, standart cümleleri girdi, sonra oturdu. "Seni suç işlerken yakaladığımı biliyorsun Miriam. Yani oyun oynamamız gerekmiyor. Sen Louis Trevane'i öldürdün."
"Evet."
"Neyin etkisindesin?"
"Etki mi?"
"Bir uyuşturucunun etkisi. Sadece Zeus almışsın gibi görünmüyor. Sen fazlaca keyiflisin. Bir uyuşturucu testini kabul eder misin?"
"İstemiyorum."
Kadın güzel suratını astı. "Belki sonra fikrimi değiştiririm." Miriam dudaklarını büzdü ve kıyafetinin ince eteğini yakaladı. "Kendi kıyafetlerimden birini alabilir miyim? Bu şey kaşındırıyor ve insanın gözünü de rahatsız ediyor."
"Elbette, bundan başka bir kaygımız yoktu zaten."
"Louis Trevane'i neden öldürdün?"
"O çok kötü biriydi."
"Chess böyle dedi."
Chess derken Charles Forty'yi mi kastediyorsun?
Evet, fakat kimse ona Charles demez. Sadece Chess.
Ve Chess sana Louise'in çok kötü biri olduğunu söyledi. Senden Louise'i öldürmeni istedi, öyle mi?
Bunu yapabileceğimi söyledi. Başka zamanlarda ben sadece izliyordum. Fakat bu sefer kendim yapmalıydım.
Ne çok kan vardı.
Miriam elini kaldırıp dikkatlice inceledi.
Şimdi gitmiş.
Hangi başka zamanlar Miriam?
Başka zamanlar işte.
Miriam omuz silkti.
Kan temizler, saflaştırır.
Sen başka cinayetlere yardım ettin ya da şahit oldun mu?
Evet.
Ölüm bir geçiştir. Bunu ben yapmalıydım. Bu çok güçlü bir roldür. Onun içindeki iblisi çıkardım. İblisler gerçekten vardır ve biz onlarla savaşırız.
Ele geçirdikleri insanları öldürerek mi?
Evet, o senin akıllı olduğunu söylemişti.
Miriam, çekik siyah gözleriyle ona bir bakış fırlattı.
Ona asla dokunamazsın. O senin yasalarından çok daha ileride biri.
Louise'e dönelim. Ondan bahset bana.
İşte, Luxury'de çalışanlardan biri arkadaşım. Yapmam gereken tek şey onunla yatmaktı ve bu da sorun değildi. Yatmayı severim. Sonra onun master kilit kodlarından birini cebime attım. Bir master'la hemen her yere girebilir insan. Hizmetçi kılığına girdim. Böylece kimse beni rahatsız etmedi ve ben dosdoğru Louise'in suitine gittim. Ona havlu götürdüm. Banyodaydı. Kusmuştu, kokusunu alabiliyordum. Sonra onu bıçakladım. Benden beklendiği şekilde boğazına sapladım. Sonra tahminime göre işime koyuldum.
Miriam tekrar omuz silkti, iyi ve kötücül bir bakış attı.
Bilirsin, bu bıçağı yastığa saplamak gibi bir şeydi. Berbat bir ses çıkardı. Sonra iblisi onun içinden çıkarttım ve sen geldin. Ben işimi bitirmiştim zaten.
Evet, sanırım bitirmiştin.
Chess'i ne kadar zamandır tanıyorsun?
Birkaç yıldır. Biz parkta gün içerisinde ilişkiye girmeyi seviyorduk. Çünkü orada kimin gelip sizi görebileceğini asla bilemezsiniz.
Isis bu konuda ne hissediyor?
Aa, o bilmiyor.
Miriam gözlerini devirdi. Bundan hoşlanmazdı. Bu cinayetler konusunda Isis ne hissediyor peki?
Miriam'un kaşları çatıldı ve gözleri bir an için odaklanamadı.
Cinayetler mi? O bilmiyor ki.
Biliyor mu?
Hayır, ona bundan bahsetmedik.
Yani bu sadece Chess'le senin aranda mıydı?
Benimle Chess arasında.
Gözleri titredi ve bomboş baktı.
Sanırım.
Eminim.
Bunu tarikattan birine anlattın mı?
Tarikat mı?
Miriam parmaklarını dudaklarına götürdü.
Hayır, hayır, bu bizim gizimizdi, bizim küçük sırrımızdı.
Peki Weinberg hakkında ne diyeceksin?
Kim?
Garajda hani, banker olan, hatırlıyor musun?
Ben bunu yaptığımı hatırlamıyorum.
Miriam alt dudağını ısırdı ve başını salladı.
Hayır,
Chess yaptı bunu. O sözde bana kalbini getirecekti ama getirmedi. Bana zaman bulamadığını söyledi.
Ya Lobar?
Lobar.
Lobar.
Parmaklarını vurmaya devam etti.
Hayır, bu farklıydı değil mi?
Hatırlayamıyorum.
Başım ağrıyor.
Sesi huysuz çıkmıştı. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Yorgunum.
Ellerini koltuğun kollarına dayadı ve gözlerini kapadı.
Eve onu bir süre izledi. Daha fazla zorlamaya şimdilik gerek olmadığını düşündü. Öğreneceğini öğrenmişti.
Eve, üniformalı polislerden birini çağırdı. Kelepçeleri tekrar takarken Miriam asık suratla bazı şeyler mırıldanıyordu.
Onu psikiyatriye götür. Mira'yı bulup mümkünse değerlendirme yapmasını sağla. Uyuşturucu testi için izin talebinde bulun.
Tamam efendim.
Eve arkalarındaki kapıya yöneldi, bir çağrı düğmesine bastı. Forty'yi sorgu odası C'ye getirin.
Eve bir an başını koltuğun koluna dayayıp dinlenmek istedi. Bunun yerine koridoru geçip gözlem odasına yöneldi. Peabody, Finney'in yanında duruyordu.
Seni bu sefer içeride istiyorum Peabody.
Kadın hakkında ne düşünüyorsun Fini?
Kafayı sıyırtmış.
Cebinden fındık poşetini çıkarttı. Psişik güçler mi, uyuşturucu mu orasını bilmiyorum. Bana her ikisinin karışımı gibi geliyor.
Ben de böyle düşünüyordum. Nasıl oluyor da evvelki gece o kadar normal gözüküyordu?
Sonra elleriyle saçlarını karıştırarak güldü. Bunu söylediğime inanamıyorum. O ormanda çırılçıplaktı ve Forty'nin kasıklarını öpmesine izin vermişti.
Eve ellerini aşağıya indirip gözlerine bastırdı. Adamın babasının hiçbir zaman bir ortağı olmamıştı. Hiç kimseyi kullanmamıştı. Bu hiçbir şekilde ima edilmemişti. O yalnız çalışıyordu.
Yani onun farklı bir stili vardı dedi Fini. Deli mi değil mi bilmem ama kız Forty'yi ele verdi.
Peabody, bu bana çok doğruymuş gibi gelmiyor diye mırıldanınca Eve dönüp ona bir bakış attı. Söylediği şey ilgisini çekmiş gibiydi.
Ne doğru gelmiyor memur hanım?
Eve'in sesindeki hafif iğnelemeyi sezen Peabody çenesini havaya kaldırıp bir kadar öldürmezler dedi.
Eve, insanlar öldürürler diye hatırlattı ve herkes dinini aynı derecede ciddiye almaz. Son zamanlarda kırmızı et yedin mi?
Peabody'nin yüzündeki kızarıklık daha da aşağıya, genç kızın kolalı üniformasının yakasından aşağıya kadar indi. Free Eggerlar ciddi anlamda vejeteryendiler. Hayvani gıdaları yemezlerdi.
Bu farklı.
Ben bir cinayet anına tanık oldum dedi Eve kısaca. Elinde bıçak olan kadın Charles Forty'yi suç ortağı olarak tanımladı. Bu bir gerçek. Ben senin sorgu odasına gerçekler dışında bir şeyle girmeni istemiyorum, anlaşıldı mı?
Evet efendim.
Peabody omuzlarını dikleştirdi.
Kesinlikle.
Fakat Eve çıkarken o odada biraz daha oyalandı. Fini Peabody'ye baktı, yüzünde anlayışlı bir ifadeyle,
Eve çok zorlu bir sabah geçirdi, dedi. Ben göz ucuyla ilk suç mahalli resimlerini taradım. Daha zorlusu olamazdı.
Peabody başını sallayarak, biliyorum dedi ve Charles Forty'nin camın arkasındaki odaya getirilmesini izledi. Yine de bir tuhaflık varmış gibi geliyor bana. Sonra döndü ve Eve Forty'ye haklarını okurken sorgu odasına girdi.
Anlamıyorum. Haklarını ve zorunluluklarını mı anlamıyorsun?
Hayır, onları anladım. Neden burada olduğumu anlamıyorum.
Bakışlarını Peabody'ye çevirdiğinde Chess'in yüzünde şaşkınlık ve belli belirsiz hayal kırıklığı vardı. Eğer benimle tekrar konuşmak istiyorduysanız sadece söylemeniz yeterli olurdu. Sizinle buluşurdum ya da gönüllü olarak gelirdim. Üç üniformalı memuru evime yollamanıza gerek yoktu.
Ben gerektiğini düşündüm dedi Eve kısaca. Avukat istiyor musunuz bu sefer Bay Forty?
Hayır.
Gergin bir şekilde kımıldadı. Polis merkezinde olduğunu göz ardı etmeye çalışıyordu. Tıpkı babası gibi.
Sadece bana ne bilmek istediğinizi söyleyin. Size yardımcı olmaya çalışacağım.
Bana Louis Trevane'den bahset.
Üzgünüm, Chess başını salladı. Ben o isimde birini tanımıyorum.
Yabancıları öldürmeye genellikle hizmetçilerinizi mi gönderirsiniz?
Ne?
Ayağa kalkmaya çalışırken Chess'in rengi bembeyaz olmuştu.
Neden bahsediyorsunuz siz?
Eve, otur yerine diye emretti. Louis Trevane 2 saat önce Miriam Hopkins tarafından öldürüldü.
Miriam mu? Bu çok saçma. Bu imkansız.
Hiç imkansız değil. O Trevane'in ciğerini keserken ben içeri girdim.
Chess sallandı, sonra sandalyesine yığıldı.
Bir hata olmalı. Bu olamaz.
Bence hatayı sen yaptın.
Eve doğruldu, gidip adamın omzundan aşağı eğildi. Silahlarını daha dikkatli seçmeliydin. Arızalıları kullanırsan seni ele verebilirler.
Ben ne demek istediğinizi anlamadım. Biraz su alabilir miyim? Hiçbir şey anlamadım ben.
Eve Peabody'ye bir bardak su doldurmasını işaret etti.
Miriam bana her şeyi anlattı Chess. Sizin sevgili olduğunuzu, ona Weinberg'un kalbini söz verdiğin şekilde getirmeyi safsakladığını ve Trevane'i öldürmesine izin verdiğini anlattı. Kan temizler, saflaştırırmış.
Hayır. Chess bardağı 2 eliyle kaldırdı ve içmeye çalışırken kenarından suyu döktü.
Hayır. Baban insanları doğramayı severdi. O sana nasıl yapıldığını gösterdi mi? Kaç tane arızalı kişi kullandın şimdiye kadar? Onları da işin bittikten sonra bir yere mi attın? Hiç onlara dair onlardan bir hatıra sakladın mı?
Chess orada öylece oturmuş, başını yavaşça sağa sola sallarken Eve kelimeleri çekiç gibi kullanmaya devam etti.
Bu da senin tarzında din savaşı mıydı Chess? Düşmanı yok etmek, iblisleri oyup çıkarmak. Baban kendi tarzında bir satanistti ve senin yaşamını kabusa çevirmişti. Sen onu öldüremedin, ona şimdi de ulaşamadın. Fakat başkaları vardı. Onlar babanın yerine koydukların mıydı? Sen onları öldürürken babanı öldürüyor, onu parçalara ayırıyordun sana yaptıkları için, değil mi?
Chess gözlerini yumdu, titremeye başladı.
Tanrım, Tanrım, ulu Tanrım.
Burada kendine yardım edebilirsin. Bana sebebini ve nasıl yaptığını anlat. Açıkla bana Chess, belki sana bir yardımım dokunur. Bana Alice'den bahset, Lobar'dan bahset.
Hayır, hayır.
Başını kaldırdığında Chess'in gözleri dolmuştu.
Ben babam değilim.
Eve geri çekilmedi. Adamın gözlerindeki ümitsiz yalvarışlardan gözlerini kaçırmadı. Değil misin? Sonra Eve geri çekildi ve adamı ağlaması için yalnız bıraktı. 23. ayrımın sonu. Sayfa 292. Devamı 24. ayrımda.